Ayrım 28. Son söz. Başkalarının hayatı her zaman için ilginçtir. Bu ister köy ortamında dolaşan bir dedikodu olsun, isterse Avrupa düzeyinde pek fark etmez. John Betjeman. 16 Ağustos 1950'de yayımlanan bir Türk ailesinin öyküsüyle ilgili tanıtım yazısından. Türkçe'de irfan, bilgi, aydınlanma ve kültür anlamına gelir. Babam adını hep başı dik, alnı açık bir şekilde taşıdı. İyi huylu, insanları seven, ince düşünen, duyarlı ve şerefli bir kişiydi. Yaşamı boyunca annesinin övünmek ayıptır. Ve babaannesinin düşkünlüğünü kimseye belli etme. Üstünde en iyi giysilerin, yüzünde gurur oldukça başarılı olursun. Yoksa elinden kimse tutmaz uyarılarından sapmamıştır. Bu kitabını bir yerinde iyi bir askerin hayal gücüne ve insancıl duygulara ihtiyacı yoktur der. Belki bu açıklama onun neden genç yaşlarda hevesini kaybettiğine, neden iyi bir asker olamadığını ışık tutmaktadır. Hayal gücü genişti. Olayları yorumlamayı severdi ve yaşama aşıktı. Çok şükür amcasının Mezopotamya ve Suriye yörelerinde babasının Çanakkale'de başına gelen türde bir sınava girmesi gerekmemişti hiç. Babamı son derece adil ve doğrucu bir insan olarak hatırlıyorum. Onun sevecenliğini yakından tanıyabilmek, ailesine olan düşkünlüğünü izlemek ne büyük bir mutluluktu bizler için. O bizim evimizin direğiydi. Yaşantımızı hep belirli inançlar çerçevesinde yönlendirmiştir. Alnı açık olmak, doğruluk, bağlılık, kişisel disiplin, onun için dünyada bunlardan daha önemli bir şey yoktu. Öbür taraftan inandığı görevi yerine getirmek uğruna gerekirse sertleşebilen ve cezalandırmaktan kaçınmayan bir iradeye de sahipti. Ama biliyorum ki babamın esas yapısını sonsuz bir sevgi ve sıcaklık oluşturmaktaydı. Kısacası tam anlamıyla bir insandı o. Bir Türk ailesinin öyküsü gözyaşları ve ayrılıklarla yoğrulmuş gerçek bir yaşamı konu almaktadır. İlk yazıldığında Boğaz kıyılarında başlığını taşıyordu ve anneme ithaf edilmişti. Askeri okul ve teğmenlik yıllarına büyük yer verildiğinden bugünkünden çok daha uzundu. Daha sonraları buna İngiltere'de geçirdiği yılları da eklemek niyetindeydi babam. Ancak o dönemde kitabı pazarlamak işini üstlenen Curtis Brown 30 Ağustos 1949'da kendisinin yazdığı bir mektupta çocukluk anılarına ve son Osmanlı Sultanı'ndan Atatürk'e uzanan yıllardaki aile yaşantısına ağırlık vermesini önermiş, böylelikle kitabın şimdiki şeklini belirlemişti. Babam bu öneriyi kabul etti ve 25 Ocak 1950'de 75 İngiliz sterlini, 2008'de 1950 sterlin 4700 YTL karşılığında kitabı Victor Golanez yayınlarına sattı. 14 Ağustos'ta Golanez tarafından basılan kitap 16 şilin. 2008'de 19 sterlin 45 YTL fiyatta piyasaya çıktı. İlk ağızda öyle büyük bir satış yaptı ki basılışından hemen 2 hafta sonra ikinci baskıya zor yetişebildiler. Londra'da kitabın bulunmadığı kitabevi kalmadı. Çoğu vitrinde baş köşede sergilendi. Aynı yıl benim doğum günümde 6 Kasım Macmillan yayınevi kitabı Amerika'da piyasaya çıkardı. New York Herald Tribune gazetesi bir Türk ailesinin öyküsünü 1950 yılının en başarılı kitaplarından biri olarak tanımladı. Kitabın bugünkü hali aslı yıllar önce yok oldu. Babaannemin ölümüyle son bulur. Duygusal ama açıkları bulunan bir öyküdür bu. Her nedense Eskişehir'de muhtemelen 1936'da Atatürk'ün pilot kızı Sabiha Gökçen 1913-2001 ile olan yakınlığına hiç değinmemektedir. Sabiha Gökçen son derece kişilikli ve hatta babamın evlenmeyi dahi düşündüğü bir hanımmış. Ayrıca bazı belgelerde doğum gününün neden 1 Mart 1908 şeklinde verildiğini de açıklamaz. Kitabın başlangıcında belirtilenin aksine hangi tarihte doğduğunu kendisi de tam bilmezdi. Ayrıca aldırmazdı da buna. Eski Osmanlı dönemini yaşamış olanlar bu gibi yanlışlıkları doğal karşılarlar derdi. O zamanlar belgelerdeki boşluklar görevlilerin gelişigüzel bir doğum tarihi seçmeleri ile doldurulurmuş. Bu seçim çoğunlukla annenin doğum öncesinde ve sonrasında anımsadığı önemli olaylara dayanılarak yapılırmış. Ama gene de merak ettiği olurdu zaman zaman. Hatta bir keresinde bana 1909'da doğmuş olması olasılığından bile söz etmişti. Kitap soyadımızın nereden geldiği konusunda da bilgi vermez. Atatürk devrimlerinden biri olan soyadı kanunu Türkiye'de 1935'te çıkmış. Ondan önceki dönemde babam hep Beyazıtlı Hüsnü ile Şevke'nin oğlu İrfan diye bilinirmiş. Bir kış günü ateş başında oturduğumuzda Orga soyadının ortaya çıkışını bize anlatmıştı. Bir zamanlar önüne bir harita açmış ve üstüne bir toplu iğne batırmış. Toplu iğne Kazan ve Gorki adasındaki Urga nehrinin yanına saplanmış. daha sert bir etki yapsın, fazla yabancı izlenimi vermesin ve Türkçe'ye daha uygun olsun diye U'yu O ile değiştirmiş. Babam 2,5 ay süren bir deniz yolculuğundan sonra 16 Temmuz 1942 tarihinde İngiltere'nin Liverpool şehrine varmış. Bu yolculuğu Suriye ve Filistin kıyılarından Süveyş kanalına geçerek ve oradan da Güney Afrika ve Lizbon'a uğrayarak yapmış. Turgay'da verilen kısa bir moladan sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'nce eğitilmekte olan Türk Hava Tugayı'nın başına geçmiş. Spitfire uçaklarıyla uçmayı öğrenmiş. Bu arada da Londra'daki Türk sefaretinde kendisine bir oda verilmiş. Londra adresi 29 Inverness Terrace imiş. Bizim aramızdaki adıyla Bay John'un evi. Annem Margaret Veronica ile o sene ya da bir sonraki sene tanışmış. Yüksek perdeden konuşan, sinirli, Katolik ortamda yetişmiş bir kadındı annem. Kendisinden adeta nefret edercesine içtiği içki ve sigara sonucu 1974'ün Ekim ayında öldü. Ama gençliğinde kibirli bir güzelliğe sahipmiş ve ince yapılıymış. Babası yarış atları yetiştiren varlıklı bir kişiymiş. Annem 1920'lerin sonundan 1930'ların ortalarına kadar Bayswater'daki Notre Dame de Sion okuluna devam etmiş. Sonra Paris'teki bir kız okulundan mezun olmuş. Anne tarafından soylu bir İrlandalı aileden geliyormuş. Annesinin adı Wicklow Darcy idi. Bir süre ENSA'da açılımı Entertainment National Service Association olan ve 2. Dünya Savaşı süresince İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ni ve cephane görevlilerini eğlence düzenlemek amacıyla 1939'da kurulmuş olan birim çalışmış ve babamla tanıştığında bir seneye yakın bir süreyle başka bir kişiyle evliymiş. 23 yaşına bastığında yani 8 Temmuz 1942'de Westminster'daki nikah dairesinde 24. Kraliyet Mühendisler Odası'nda şoför olarak çalışan Leonard Sidney Gainsborough ile nikahının kıyıldığını sonradan öğrendim. O tarihte Dolphin Square'de oturmaktaymış, ardından o da Bay John'un evindeki odalardan birini kiralamış. Sonraları babamla Rains Park'a taşınmışlar ve babam her gün oradan Waterloo'ya gidip gelmiş. Anladığım kadarıyla babamın bu tehlikeli ilişkisi bir süre için herkesten gizli tutulmuş. Annemin başkasıyla olan evliliği bir tarafa, Türk ordusunda görevi bulunan babam da bir yabancı kadınla değil evlenmek, yaşamanın bile yasal açıdan suç olduğunu herhalde biliyordu. Benim doğum yılım olan 1944'te ve kendisinin Türkiye'ye dönüp Diyarbakır'a tayin edildiği 1945'te hala orduda görevliymiş. Daha sonraları bana açıklamıştı. Türkiye'nin doğusunda sıcağı ve tozuyla, kuraklığı ve akrepleriyle hiç de çekici bir yer olmayan Diyarbakır'a tayin edilmesi, ordunun durumu bildiğini ve tepki gösterdiğini ilk işaretmiş kuşkusuz. Savaş dönemindeki Londra'dan önemli bir siyasal görevi başarıyla tamamlayıp dönen elemanın gönderileceği yer değilmiş ki Diyarbakır. Babam hava kuvvetlerinden kendi arzusuyla mi çıktı yoksa atıldı mı bilmiyorum. Kendisi de hep birinci olasılığı savunmuştur ama konuştuğum Türk yetkililer bu konuda kesin bir yanıt veremediler bana. Babam kendisine bir öneri yapıldığını söylerdi hep. Karısını ve çocuğunu başından atsın ve görevini sürdürsün istemişler. Yok atmayacaksa ordudan ayrılsın demişler. Duyduklarımdan çıkardığım kadarıyla 1947 başlarında ordu ile ilişkisinin kesildiğini sanıyorum. Annemin hatırına uçuştan vazgeçmişti. Annesi tarafından devletle yapılan 15 yıllık hizmet sözleşmesi de o zamana kadar artık tamamlanmıştı zaten. Babamın ardından biz de Türkiye'ye gittik. Tren yolculuğumuzda Atina, Selanik ve Edirne'den geçtik. İstanbul'da Şişli semtinde Savaş Sokak 40 numaralı bir ev kiraladık. Annem, Mehmet amcam ve Rum komşularla iyi anlaşıyordu. Ama onu kayınbiraderine yakışmayacak kadar hafif gören Bediye ile Yıldız'ı bir türlü barışamıyordu. O zamanlar buna bir türlü anlam veremez ve Bediye'nin annemi haksız yere suçladığını düşünürdüm. Ankara'da İngiliz Avrupa Hava Yolları'nda trafik memuru olarak iş bulan babam 1947 yılının sonlarına doğru çok çetin bir sorunla karşılaştı. Arkadaşları yakında teklif edileceğini el altından kendisine bildirmişlerdi. Diyarbakır'da kaldığında edindiği bazı Kürt ve Ermeni dostlarının yardımı ile Irak ve Suriye yoluyla kaçmayı planladı. Bu pek de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir plan değildi. Yine de Mehmet İrfan Orga adı altında bir pasaport elde etti. Pasaportta mesleği işçi olarak tanımlanmıştı. 19 Aralık'ta İngiliz sefareti kendisine bir aylık kısa ziyaret vizesi verdi ve babam 22 Aralık'ta İstanbul'dan ayrıldı. Sonraları şunları yazmıştı bugünün anısına. Surların dışında yatan annemi düşündüm. Babamı ve dedemi düşündüm. Evet, seni de. Seni de düşündüm. Bu sayfalarda kısa bir gezintiye çıkan ölü görüntüler dirildiler. Korkunç sessizlikleriyle zavallı canlıların yürütüsüne meydan okuyorlar. Sizler kendi düşüncelerinizi kendinize saklayın. Bu akşam Sizleri düşündüğümde çoktan yok oldu sandığım düşler kalkıp boğazıma sarıldılar. Sizlerle anlam bulmuş olan o güzel günler tüm ayrıntıları ile bu förüşenmiş gözlere görünüyor ve zaman olduğu yerde dursaydı işte yaşam böyle olacaktı diye bu aptal kalbe işkence ediyor. Bu gece her şeyi ince ince canlandıran hayal gücüm boğazın uzun çizgisini de getirdi gözlerimin önüne. Sessiz bir gök altında kuleli var ve uzaklarda o kare şeklindeki beyaz ev alev alev yanıyor. Kaygısız bir semaya karşı sonsuza dek de yanacak o ev benim için. Elveda diye bağırdık, elveda. Babam ertesi gün Northolt'a vardı. 25 Aralık'ta yani Noel günü. Saat öğleden sonra 4:10 geçe annem Beyoğlu'ndan bir telgraf çekti kendisine. Cumartesi geliyoruz. Victoria istasyonundaki hava yolları bürosunda bekle. Sevgiler Margaret. Ayın 27'sinde bir dolunay gecesi tekrar bir aradaydık. Annemle babamın nikah yüzüğü içinde Türk usulü kızılmış bir tarih vardı. 22-7-1943 yani Palermo'nun Amerikalılar tarafından alındığı gün. 1968'de evliliklerinin gümüş yılını kutlayacakları zaman aniden önem kazanmıştı bu tarih. Belli ki kendilerince bilinen bir anlamı vardı. İlk karşılaşmalarını mı simgeliyordu acaba? Annem Inverness Place'in köşesinden sağa, Bayswater'daki terasa doğru tereddütle ve donuk bakışlarla dönerken gerçekleşen babamın hiç unutamadığı o ilk karşılaşmalarını. Gerçek o ki onların nikah günü değildi 22 Temmuz 1943. Yaşamımın ilk 24 yılında bunu sorgulamak aklımın ucundan geçmemişti. Fakat babamın ölümünden kısa bir süre önce Tunbridge Wells istasyonunda bir akşam annem anlattıklarıyla beni şaşırtmıştı. Bir eski evlilikten söz etmişti. O zaman bu açıklamanın önemini hemen kavrayamamıştım. Ancak şimdi durumu tam açıklığıyla görebiliyorum. 1943'te evli değildiler. Hatta benim doğduğum 1944'te ve onu izleyen 3 yıl boyunca da evli değildiler. Gerçi bu gecikmenin anlaşılır bir nedeni vardı. Somerset House'ta bulduğum kağıtlar annemin ancak 7 Ocak 1948'de ilk kocasından boşanabildiğini göstermekteydi. Ondan hemen 2 gün sonra Paddington nikah dairesinde evlenmişlerdi. Şimdi anlıyorum Bedia'nın anneme neden o şekilde davrandığını. 1947'yi 1948'e bağlayan kış, babamı İngiltere'den atılma, annemden ayrılma, Türkiye'de mahkemeye çıkma ve hapse girme olasılıkları bekliyordu. Allah'tan savaş yıllarında Londra'da edinmiş olduğu dostları yardımına yetiştiler. Şubat ayında İçişleri Bakanlığı'nın High Holborn'daki Yabancı Uyruklular Dairesi'nden gelen bir mektup, İngiltere'deki oturma izninin uzatıldığını ve isterse bir işe girebileceğini bildiriyordu. 3,5 yıl süreyle Inverness Terrace'da bir binanın 4. katındaki tek pencereli odada 3 sterlin 10 şilini oturduk. Bu pansiyon Ferentins adında gemi sahibi kurnaz bir Yunanlı ile şişman, cömert ve iyi kalpli karısına aitti. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda Bayswater ve Queensway semtleri karmaşık bir topluluğu barındırırdı. Muhacirler, sokak kadınları ve kaçaklar hep buralarda otururdu. Ortalıkta bir uzak doğu kokusu duyardınız hep. Bertorelli'nin yeri göze çarpardı. Civarda ufak dükkanlar ve kaldırım kahvehaneleri ve aralarına White Lace mağazası bir taç gibi oturtulmuş. Babam bir Türk ailesinin öyküsünü işte bu ortamda yazdı. Bu arada beni zaman zaman Kensington Park'ına götürür ve büyük bir sabırla okuma yazma öğretirdi. Gene burada yeni bir gerçekle karşılaştı. Ailenin başı olmasına başıydı hala. Örneğin kardeşleri önemli bir karardan önce ona akıl danışırlardı ama bundan böyle ailenin ekmek parasını eve getiren annem olacaktı. Bu gerçeği yaşamının sonuna kadar hazmedemedi ve erkekliğine sürmüş bir leke olarak değerlendirdi. Nitekim daha yaşlandığı dönemlerde ortaya çıkan depresyonun gerisinde gene bu gerçek yatıyordu. Babamın 1947'de Türkiye'den kaçmakla ne isabetli bir iş yapmış olduğu 20 ay sonra ortaya çıktı. 12 Eylül 1949'da Ankara'daki 3. Hukuk Mahkemesi'ne göre Milli Savunma Bakanlığı adına hazine dava açtı ve babam gıyabında yargılandı. Savcı 13 Ekim 1947'de verilen bir başvuru dilekçesine göre Ankaralı İrfan Urgay'ı yabancı uyruklu bir kadınla yaşamaktan dava ediyordu. Hakim davayı savcının görüşüne uygun olarak sonuçlandırdı ve babamı 45.904 lira 42 kuruş para cezasına çarptırdı. Bu bugünün 2008'in parasıyla 143.000 sterlini, 343.410 YTL'yi aşan bir miktardı. Bunu izleyen 10 yıl boyunca babam bu kararı değiştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Yazılan sayısız mektuplar, annemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a ve Başbakan Adnan Menderes'e yaptığı başvurular ve hatta 1960 darbesinden sonra babamın Harbiye'den bazı eski arkadaşlarına, ki bu kişilerin arasında o günlerde Hava Kuvvetleri Komutanı olan İrfan Tansel de vardı, yanaşmaları bir sonuç vermedi. Böylelikle babam Türkiye'ye bir daha hiç dönemedi. Ben olabildiğince Türk bir ortamda yetiştirildim. Başkaları pek görüşmeyen, birbirine yeten ve iyice kenetlenmiş bir üçlü halinde yaşamımızı sürdürdük. Yabancıları aramızda yer yoktu. Belki babama bir zarar verirler diye özellikle Türk konukları içeriye almama konusunda uyarılmıştım. Yalnızca 1957'de babamın iki eski öğrencisi, ki artık yüksek rütbeli subay olmuşlardı, kötü niyetle gelmediklerini beni ve benim kanalımla da babamı inandırdıklarında bu kuralı bozmuştuk. Ama o da ilk ve son kez olarak. Benliğimizi kaybetmeden bir yabancı olarak ama her zaman için gururlu bir şekilde yaşadık. Ne arayanımız vardı ne de hali nedir diye soranımız. Yaşantımızı kolaylaştırmak için bazı öyküler yaratmak gerekiyorsa onları da yaratıyorduk. Örneğin İstanbul'da doğduğun söylenmişti bana yıllarca ve ben de buna inanmıştım. Oysa aslı astarı yokmuş. Evde İngilizce ile Türkçe karışımı garip bir dil konuşurduk. Kekemeliğim arttığında derdimi ancak şarkı söyleyerek anlatabilirdim. Hiçbir zaman okula gitmedim. Bozulacağım, İngilizleşeceğim, Hristiyan şapkası giyeceğim diye taraftar olmadı babam. Ayrıca annem de devlet okuluna değil, Ampleford gibi bir özel okula gönderilmemden yanaydı ama özel okula verecek para bize ne gezer. O dönemlerde annem haftada ancak 5 ya da 6 sterlin kazanabiliyordu. Babam ise bir hastanede getir götür işi olsun bulamıyordu. 6 yaşıma bastığımda babam benim eğitimimle kendisi uğraşmaya karar verdi. Şaşılacak şeydir, gerçekten de onu izleyen 10 yıl içinde bana son derece ağırlığı olan bir eğitim verdi. Bana kendi kendime çalışmayı öğretti. Yabancılar tarafından rahatsız edilmeyen bir yaşantı tarzımız olduğu için hızlı adımlarla ilerleyebildik. Dersler her gün sabah 9'dan akşamüstü 3'e kadar sürerdi. Hem de son derece ciddi bir havada. Ondan sonra bir saatinde karşıki parkta oynardım. Tabii gene babamın gözetimi altında. Her akşam aksatmadan ev ödevi yapar, dönem sonlarında da hem annemin hem de babamın hazırladığı sınavlardan geçerdim. Özel okullarda olduğu gibi uzun yaz tatillerim vardı. Sık sık Foyce kitabevine yaptığımız gezilerle son kitapları izleme fırsatı elde ederdim. Babam okuma yazma, daha sonraları daktilo ile yazma, aritmetik, geometri, geometrik çizim, hatta biraz Öklit, coğrafya, Türk dili, Türk tarihi ve daha sonraları müzik ve piyano öğretti bana. Piyanoyu öğretebilmek için de önce kendisi oturup öğrendi. Annem ise İngilizce ile Fransızcamı ele aldı. Kalan açıkları da BBC'nin çocuk programları ve müzelere yapılan gezilerle kapattı. Böylece çok küçük yaşlardan itibaren kendi kendime yetmeyi öğrendim. Eğitimim çok yönlü oldu ve öğrenme hırsım zorlanmadı. İstediğim yazarları okuyabildim. 13 yaşındayken ne Shakespeare'i ne de Dickens'ı bilirdim ama Homer, Herodot ve Arthur Ransom gibi yazarlar, mitoloji gibi konular ve Napolyon savaşları gibi tarihsel olaylar hakkında bilgim çok derindi. Özel eğitimin bence en sakıncalı yanı yarışma duygusunu geliştirmemesi ve çocuğu kendi yaşıtlarından uzak tutmasıdır. Benim tek tanıdığım çocuklar hafta içinde parkta gördüklerimdi. Hafta sonları ise annem çok avam bulduğundan parka gitmezdik. Gene de o mutlu yılları tattığım için kalbim şükranla dolu. Olabildiğince Türk bir ortamda yetiştim demiştim. Örneğin hep Türk yemeği yerdik. Zaman zaman sosis yediğimizde olurdu ama domuz etine kesinlikle el sürmezdik. Radyomuz ya BBC'nin iç yayınına ya da kısa dalgadan cızırtıyla duyulan Ankara Radyosu'na ya da Amerika'nın sesine ayarlı olurdu. Akşam geçmezdi ki Türk haberleri ve klasik ya da hafif müziğiyle evimiz şenlenmesin. Mehmet'ten haftada bir Cumhuriyet, Vatan ve Hürriyet gazeteleri gelirdi. Yıllarca hem o hem de Ali eski yazı mektuplar göndererek babama son gelişmelerden haber verdiler. Sonraları ortaya bir evlilik lafı da çıktı. Liberal görüşlerine hiç de yakışmayacak şekilde babam bu fikre kendini iyice kaptırdı. Anlaşılan daha küçüklüğümden beri sevimli kuzenim Oya, Mehmet de Bediye'nin kızı ile evlenmem düşünülmüştü. Zamanla babamın bu konuyu eskisi kadar değişmediğini fark ettim. Derken Bratislavalı bir Yugoslav güzeli aşık oldum. Onun ardından insanın içini açan hayat dolu bir Polonyalı kıza tutuldum. Ama bunlar bir şey değil diye düşünüldü. Yeter ki İngiliz olmasın. Her nedense babam eğer bir İngiliz kızıyla evlenirsem evime alınmayacak, bir köşede ölüme terk edilecek gibi bir korkuyla yaşadı hep. Annem ise o kendine özgü kibri, inatçılığı, pat diye sözü kesen konuşma tarzı, ve İngilizleri insanlığın en aşağı ırkı gören eğilimiyle babamın bu korkusunu körükledi sadece. Oysa ben kendine özgü bir munislikle ona korkularının ne kadar yersiz olduğunu kanıtlayacak bir İngilizle Joseph'inle evlendim. Ömrü yetseydi eğer çocuklarımız Shirley ve Alexander yaşlı günlerinde onun yaşamını renklendirirdi. Aynı şekilde Cambridge'de evlendiğim ikinci eşim Ruth'tan olan Francesca ve Isabel ile geçirdiğim İngiliz-Fransız karışımı yılların sonucu Guillaume onun yaşamına neşe katardı. 28. ayrımın sonu sayfa 368.